Ayrım 19.
Sayfa 219. Güneş gözlüğü takacağım. O tam önüme geldiğinde çıkarıp gözlerimi kapatacağım. İyi yap bakalım. Adam da birden çarpılıp sana aşık olacak. Ya da ne deliler var deyip bir daha suratına bakmayacak. Olabilir. Ben de bu kumarı oynayacağım. Nil güneş gözlükleriyle amfide oturuyor. Sorular arasında Gürol'un mutlaka çalış dediği bölümde var. Çok iyi çalıştı ve sınavla ilgili hiçbir kuşkusu yok. Ama bu kez de Gürol'a göz kapaklarını nasıl göstereceği konusunda endişeli. Öyle heyecanlı ki bildiği soruları bile yazmakta zorlanıyor. Gözü adamın üzerinde. İki sözcük yazıyor, ona bakıyor. Gürol da inadına hep ön sıralar arasında dolaşıyor. Onun bulunduğu sıraya yaklaşmıyor. Zaman zaman Nil'e doğru yürüyor, sonra birden geri dönüyor. Nil oturduğu yerde kıpır kıpır. Soruları yanıtlıyor ama yanlış mı, doğru mu farkında değil. Ne aksilik. Gürol niçin bugün Nil'in yanına gelmiyor? Oh, sonunda adam Nil'in iki sıra yakınına kadar geldi. Galiba ona bakıyor. Nil telaşla elini gözlüklerine götürüyor. Tam çıkarmak üzereyken Gürol geri dönüyor. Ön sıralara doğru yürüyor. Nil'in kalbinin çarpıntısı sanki koca salonda duyuluyor. Heyecandan çok umutsuzluğun çarpıntısı artık bu. Artık sınav süresi bitmek üzere. Nil ağladı ağlayacak. Son soruyu da yazmaya çabalıyor. Birden tam yanı başında bir karaltı fark ediyor. Gürol Nil'in tepesine dikilmiş dikkatle kağıdına bakıyor. Sınav kağıdının altında bir başka kağıt arar gibi. Nil bu fırsatı kaçırmıyor. Otomatik bir şekilde gözlüklerini çıkartıyor, hızla başını yukarı doğru kaldırıp gözlerini kapatıyor. Öylece duruyor. Gürol'un yüzündeki ifadeyi görmek için çıldırıyor ama bunun için gözlerini açması gerek. Acaba hala bakıyor mu? Şaşırdı mı, kızdı mı, gülüyor mu? Gözleri saatlerdir kapalı gibi geliyor ona. Oysa içinden saysaydı ancak 6'ya kadar gelebilirdi. Gözlerini açıveriyor ve görüyor ki Gürol hala ona bakmakta. Ama Nil bakışlarından hiçbir anlam çıkaramıyor. Adam tövbe ya Rabbim dercesine başını iki yana sallıyor ve deli deyip gidiyor. Nil kara gözlüklerini takıyor. Sınav kağıdını Gürol'a verip koşarak amfiden dışarı çıkıyor. Eve girdiğinde annesi ne sonuç verdi yazılı göz kapakların diye soruyor. Hiç, hiçbir sonuç vermedi. Zaten son dakika yanıma geldi. Oysa ben ne düşler kurmuştum. İkide bir yanıma gelecek. Ben de her seferinde gözlerimi kapatacaktım. Gülüşecektik. O da bir kağıt parçası tutuşturacaktı elime. Ben de diye. Bana sinir oldu. Gülmedi bile. Deli dedi ve gitti yanımdan. İnsan yaşamı boyunca durmadan senaryo yazar Nil. Kendisinin sürekli başrolde olduğu, öteki rolleri yine kendisinin dağıttığı senaryolar yazar. Ama ne yazık ki çok enderdir yazılı senaryoların gerçekleştiği. Hele birebir gerçeklik bu mümkün değildir. Çoğu hiç senaryoya uymaz ve yaşananlar yazılan senaryodan ne denli saparsa o denli mutsuz olur, bunalıma girer insan. Onun için kendi kişiliğine uymayan senaryolar yazmayacaksın. Kıvıramayacağın rolleri oynamaya kalkışmayacaksın. Gerçekleşebilecek senaryolar yaz ki mutlu olasın. Ya da güçlü ol. Zor senaryoları gerçekleştirmeye çalış ama başaramayınca üzülme. Kendini yıpratma. Komplekslere katılma. Bugün de neşeli bir senaryo yazmıştın ama pek neşeli oynayamadın. Ya da karşındaki başrol oyuncusu yanlıştı. Üzülme yavrum. Bekle bakalım biraz. Annesi çok önemli bir konuşucudur. Harika düşünür, harika konuşur, etkileyici ve inandırıcıdır. Ama ne yazık ki söylediklerinin çoğunu kendisine uygulayamaz. Hatta bazen o denli sıkışır, o denli çözümsüz acılar çeker ki ne yapması gerektiğini kızına sorar. Kızı da ona der ki, anneciğim, varsa ki bu yaşadıkların benim başıma gelmiş olsun. Sen de bana ne öğütler vereceğini düşün. Sonra da o öğütleri uygula. Annesi de kızına der ki, sana derdim ki bu herif için üzülmek, ondan telefon beklemek, onun için ileriye dönük düşler kurmak koyu bir enayilik. İleri derecede de salaklık. Hemen harekete geç, onu terk etmeye bak ve yeni birini ara. Ama kendim söz konusu olunca kendi söylediklerimi uygulayamıyorum. Görmüyor musun? İki gündür kulağım telefonda. Sanki o herif için değermiş gibi. Onun için sen benim dediklerimi yap, yaptıklarımı yapma. Telefon çalıyor, Nil telefonu açıyor, bir erkek sesi. Deli kız, amacın neydi bunu yaparken çok merak ettim diyor. Nil'in kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Sesinin titremesini ve kekelemeyi önlemek için şöyle bir gırtlağını temizliyor. Madem böyle bir şey yapabildin, o zaman yaptığına uygun davran. Ona göre cesurca, çılgın bir şeyler söyle. En azından kekeleyip geveleme. Ama annem, kendine uyan rolleri seç. Yoksa komik olursun dememiş miydi? Evet. Ama eğer yapabildiysem, bu bana uygun rol demek değil midir? Sürdürebilirim o zaman. Sen ne anlamışsan amacım odur diyor Nil ve sürdürüyor. Gözümün üzerine bu akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Evet diyorsan sıraya iki kez vur. Yazamazdım herhalde. Onun için kısa bir cümle bulmam gerekiyordu. Çok tatlısın. Keşke bunu yazabilseydin, ben de sıraya iki kez vururdum. Randevulaşıp telefonu kapattıktan sonra elleriyle yüzünü kapıyor, zıp zıp zıplıyor. Wow diye büyük bir çığlık atıyor ve hemen telefona sarılıyor. Anne, kazandım, başardım. Nilüfer yeni evinde. Çocuklu kadınsın kızım. Üstelik iki koca gördün. Bak, eskisi gibi görücüler gelmiyor kapımıza. Gelenleri de gördün. Birisi çocuğunu bırakmanı istedi. Evlen bu adamla. Yaşını başına almış biri. Varlıklı, yakışıklı. Çocuğuna iyi bakar. Kurtulursun. Sen de pek genç değilsin artık dedi annesi. Sesi sıcacık, yumuşacıktı. Peki dedi Nilüfer'di. Öyle ya, 26 yaşına gelmişti. Tarık Bey ise 47 yaşındaydı. Boylu poslu güzel adamdı. Zengindi. Kafkaslardan kopup gelmişlerdi. Babası padişahın mahiyetinde görev yapmıştı. Ama padişahlık bitince çalışmayı gururuna yedirememiş, malı mülkü satarak yaşamıştı. Konaklar, yalılar hep satılmış, satılıncaya kadar da evin çocukları dadılarla büyütülmüştü. Doğrusu Tarık Bey kendine güvenli, hoş adamdı. 8 Mart'ta evlendiler. Alin kabarık etekle, organza elbisesiyle annesinin nikahında zıp zıp zıpladı. Aslında 8 yaşında olmasına rağmen çok durgun, aklı başında bir kızdı. Ama o gün nedense pek neşelendi. Tarık'ın akrabası onu çok mutlu etmişti. Yeni babasının kucağına oturuyor, direksiyonu tutup araba kullanmaya çalışıyordu. Nilüfer'in eşyalarını arabaya yükleyip karşı kıyıdaki eve gittiler. İki katlı, bahçe içinde güzel bir evdi bu. Alin çok sevdi, Nilüfer'di. Tarık Bey Nilüfer'e bayılıyordu. Ben hayatımda senin gibi güzel bir kadın görmedim diyordu. Nilüfer de güzelleştikçe güzelleşiyordu. Yeni dostları ona hayrandı. Nilüfer her hafta Beyoğlu'na çıkıyor, kupon kumaşlar alıyor, bunlara modeller çiziyor. Madame Kalyopi'yi de eve kapatıp dikişler bitinceye kadar yollamıyordu. Şapkaları artık dolaplara sığmıyordu. Şapkasını takıp yeni elbisesini giyip dışarı çıktığında komşular camlardan sarkıyorlardı. Nilüfer Hanım acaba bugün ne giymiş diye bakıyorlardı. Annesinin şiş karnını düşünüp kendinde de öyle olmasın diye her sabah jimnastik yapıyordu. Karnı çıkacak diye ödü patlıyordu. Herkes ona bayılıyordu ve o da bundan dolayı çok mutlu oluyordu. Bir gün Tarık Bey, çok fazla Beyoğlu'na gitmeye başlamadın mı? Ne böyle? Süslenip püslenip çıkıp gidiyorsun. Bunları artık bir son ver. Sen evli bir kadınsın. Çıktığın günlerde de saat 5'ten önce eve gel dedi. Tarık Bey'e göre minicik bir kızla gencecik bir kadın öyle kendi kendine dolaşmamalıydı. Yanlarında ya yaşlı başlı biri ya da bir erkek olmalıydı. Görümcesine söyleyebilirdi, onunla gezebilirdi. Bir akşam saat 5:30'da eve geldiğinde Tarık çok gergin bir yüzle karşıladı onu. Ben sana ne demiştim? Nerede kaldın? Bir daha böyle bir şey istemiyorum dedi. Vapuru kaçırdım dedi Nilüfer. Ne demek vapuru kaçırdım? Ona göre hareket et. Kaçırmazsın. Şu 5 para etmez şeyleri almak için mi bunca eziyet dedi Tarık Bey. Bu çok pahalı bir kumaş. Kupon dedi Nilüfer. Kupon mupon. Evden vakitli çık vakitli gel. Böyle kısa kollu elbiselerle de çıkma bir daha sokağa. Kısa kollu değil ki bu. Yarım kollu dedi Nilüfer. Tarık Bey ters ters baktı. Bana göre kısa kollu ve bir daha giyme bunu dedi. Belli etmeden omuz silkti Nilüfer. İyi, bir daha giymem. Nilgün kızıyla tartışıyor. Yılmaz ve ailesi, yani kızımın babası, babaannesi ve dedesinin bugüne dek kızımı elimden almak için hiçbir girişimde bulunmamaları harika bir şeydi. Hafta sonları birlikte olduklarında da hiçbir sorun çıkmıyordu. Ne yazık ki bu mutluluk uzun süremiyor, Yılmaz 4 haftadır kızımı gelip almıyor. Birkaç kez çok işi olduğundan söz ediyor, son aradığımda ise onu görmek istemediğini, zaten evlenmek üzere ve bu nedenle de çok yoğun olduğunu, bir daha benim gibi bir kadının sesini bile duymak istemediğini söylüyor. Bu yaşadığın ahlaksız hayat yüzünden ben onu senden alırdım. Ama dua et ki evleniyorum ve o fevkalade asıl insanı bu bayağı mevzularla üzmek istemiyorum. Belli ki senin kızın da senin gibi bir şey olacak. Onu da görmesem bir kaybım olmaz diyor. Kendimi savunmaya kalkıp ben ahlaksız değilim. Sevdiğim insanla beraberim sadece demek onur kırıcı geliyor birden. Hem bunları söyleyebilen birisi bu savunmayı ciddiye alıp ha o zaman tamam haklısın diyecek değil ya. Ne kadar korkunç bir adam olduğunu söylemek de bir işe yaramaz eminim. Ne diyeceğimi düşünürken küt diye suratıma kapatıyor telefonu. Ondan tiksiniyorum. Benden nefret edebilir ama bir baba çocuğunu görmeden nasıl yaşayabilir? Üstelik bir de çocuğu bahane ederek ayrıldığı kadının hayatına müdahale etmek istiyor. Bir erkekle birlikte olmayı ayıp sayıyor. Annesini bir başka erkekle gören küçük kızın da kirleneceğini düşünüyor. Ona göre boşanmış çocuklu kadınların ölene kadar asla başka bir erkekle birlikte olmamaları gerekiyor. Belki evlenmeleri koşuluyla buna izin verebilirler. Gencecik kadınlar bir daha cinselliği, aşkı, sevgiyi tatmadan ölüp gitmeli onların koyduğu namus kuralları adına. Benim kızım beni ayıplamıyor. Benim kızım kötü bir şey yapmadığımı biliyor. Benim kızım babasından geldiği günler bir tuhaf oluyor. Benimle oturduğu günlerde değil. Anne, babam beni niye görmüyor artık? İşleri çokmuş ondan. Onun her zaman işleri çoktu ama beni görürdü. Sonra beni babaanneme bırakır, akşam alırdı. Yani seni buradan alıp babaannene mi bırakırdı? Evet, bazen yapardı. Ben de onunla televizyon izlerdim. Üzülme kızım. Erkeklerin işleri çok önemlidir. Zaman zaman hayatlarındaki her şeyin önüne geçebilir. Ama bir keresinde eşarplı bir kadın gördüm. Akşam onunla eve geldiler. Sonra beni alıp buraya getirdi babam. Nasıl bir eşarp tatlım? Başına eşarp takmış bir kadın. Hani Emine Hanım gibi. Ama o Emine Hanım gibi yaşlı değil. Senin gibi bir kadındı. Ama başında eşarp vardı. Acaba o kadın bana kızmış olabilir mi? Babam beni o yüzden görmüyor olabilir mi? Yok canım, neden sana kızsın ki? Babam bana dedi ki gel ablanın elini sık, öpsün seni. Ben de ellerimle yüzümü kapadım. Ağladım. Olmaz, çirkin o dedim. Hey, çok ayıp etmişsin, çirkin değildir. Çirkin bile olsa bu ayıp bir şey değildir ve böyle insanların yüzüne söylenmez. Biliyorum söylenmez, onu Allah yarattığı için öyle. Çirkinlik onun suçu değil. Ama niye Allah onu öyle yaratıyor anne? Madem yaratıyor, niye herkesi güzel yapmıyor? Acaba babam beni bu cumartesi alır mı anneciğim? Kızım biraz daha sabret ne olur. Babanın işleri çok fazlaymış. Belki de o kızla evlenir. Seni görecek zaman bulamaz. Üzülme, biraz bekle. Evlenirse çocuğu olur mu anne? Olur. Niye olmasın? E o zaman beni hiç almaz. Kızım acı çekiyor. Kafası iyice karışık. Babası onu son kez aldığında benim ne kadar kötü bir kadın olduğumu anlatmış. Yabancı erkeklerle evlenmeden beraber olan kadınların cehenneme gideceğini ve cayır cayır yanacağını söylemiş. Evleneceği eşarplı kızı göstererek bir bu hanıma bak, bir de annene bak, iyi düşün, hangisi sana daha güzel geliyor diye sormuş. Kızın babasına demiş ki annem bana daha güzel geliyor. Babası da ona demiş ki iyi, sen şimdi git, biraz büyüyünce eğriyi doğruyu anlarsın. Ama sana tavsiyem, sakın annene benzeme. Anne, niye sana benzemeyeceğimi anlamadım. Sen o kadar güzelsin ki diyor. Bence de sen bana benze yavrum. Ben hem güzelim hem de çok iyiyim diyorum. Cayır cayır yanmazsın değil mi anneciğim? O cehennemlerde bizi oraya mı yollayacaklar? Mo da oraya gitmiş. Mo da kim kızım? Gazetede resmi vardı. Hani tombul yanaklı adam. Babam cehenneme gider bu dedi. Aa evet, Mao öldü. Cehenneme mi gidecekmiş o da? Baban mı karar veriyormuş kimin nereye gideceğini? Mao'yu baban sevmiyor olabilir ama çoğu insan da seviyor. Belki gitmez cehenneme. Biz gider miyiz peki? Nasıl bir yer orası? Ateşler mi varmış? İşte öyle bir yer. Oraları kötü insanları korkutmak için. Biz iyi insanlarız çocuğum. Bizim oralardan korkmamıza gerek yok. Hiç düşünme bunları sen. Soruları nasıl cevaplayacağımı tam olarak bilemiyorum. Kendi düşündüklerimi mi anlatmalıyım, yoksa toplumun genel doğrularını mı? Hangi cevap hangi yaşta verilir acaba? Bunu nasıl anlayacağım? Belli ki artık kızım babasız yetişecek. Şöyle anlı şanlı bir baba imajı olmayacak yanında. Acaba bu gerekli mi? Acaba ille de anne baba birlikte mi olmalı çocuklar büyüyene kadar? Bunları hiç bilemiyorum. Okuduğum kitaplarda ne yazıyorsa onu uyguladım. Yüzü koyun yatır dediler, yüzü koyun yatırdım. Ağlarsa kucağına alma dediler, çatlayıncaya kadar ağlattım. Çok fazla yasak koyma dediler, koymadım. Bilmiyorum ki başka ne yapmam gerekiyor. Anne, Modi'nin pipisini gördüm, çok kocaman. Bunları söyleyerek üzerime atılıyor kızım. Emine Hanım, tövbe ya Rabbim diyerek mutfağa kaçıyor. Kızım yine bağırarak, hiç bu kadar kocamanını görmemiştim anne diyor. Şimdi düşüp bayılacağım. İçimden kriz halinde gülme dalgaları geliyor. Acaba doğru mu duydum? Şu anda duyduğum şeylerin hangisi daha önemli? Daha önce başkalarınınkini de mi gördün? Yavrum nereden biliyorsun da kıyaslıyorsun başkalarıyla? Daha önce ne gördün ki? Yani diyorum ki artık dilim dolaşıyor, kekeliyorum. Aa, sana söylemedim mi ben? Yuvadaki çocuklarınınkini gördük. Bir gün ıslanmışlardı ve öğretmenimiz onların üstünü değiştiriyordu. Biz de baktık. Peki bugün? Modi'yi banyoda gördüm. Perdeyi çekmemişti anneciğim. Ben de çişimi yapmak için içeri girdim ve gördüm. Perdeyi çekmemiş olabilir. Birisi duş yaparken banyoya girilmez. Çok ayıp etmişsin. Ama sen yaparken giriyorum. Ben senin annenim. Biz çok yakınız birbirimize. Oysa bir yabancı. Yabancıysa neden bizim evimizde kalıyor? O bir misafir. Kalacak yeri yok bugünlerde. Ondan bizde kalıyor. Hem biz onu sevmiyor muyuz? Yavrum, bir daha kapıyı vurmadan girme sakın. Neden peki öyle? Çok ayıp kızım, çok. Modi'nin elleri, ayakları, kafası, boyu, başka her şeyi de o yuvadaki çocuklardan büyük değil mi? O zaman oğusu da büyük olacak elbette. Tamam, anladık. O zaman ötekilerininki de büyüyecek. Konuşmamız iki yetişkin tavrıyla tartışmaya dönüşüyor. İkimizin de tavırları büyükler gibi. Ancak ikimizin de sözleri gerizekalılar gibi. Ben yine kendimi çaresiz hissediyorum. Bu olay ciddi bir olay mı? Bunu bir pedagoga danışmam gerekir mi? Kendi keyiflerimi bir kenara koyup artık tamamen kızım için yaşamam daha mı doğru? Peki ama benim hayatım hiç mi önemli değil? Ben artık onun doğrularına göre mi yaşamalıyım? Onun doğrusu ne? Benimki hangisi? Bunu nasıl bulacağım? Ben ne olacağım? Nil Gürol'la tatile çıkıyor. Gürol'un işi olmadığında, Gürol eğer yorgun değilse, Gürol'un keyfi yerindeyse, Gürol'un canı istiyorsa buluşuyorlar. Buluştuklarında çok hoş vakit geçiriyorlar. Adamın ağır yapısıyla Nil'in çılgınlıkları eğlenceli bir zıtlık oluşturuyor. Gürol sözünde duran bir erkek. Buluşacakları günleri hiç atlatmıyor. Randevularına tam saatinde geliyor. Ama buluşmayacakları zamanlarda Nil'i hiç aramıyor. Nil dayanamayıp aradığındaysa çok soğuk konuşuyor. Aradığından ötürü hiç memnun olmamış gibi davranıyor. Nil çat kapı onun evine gidemiyor. Gürol bunun çok ayıp bir şey olduğunu söylüyor. Nil, seni saçında bigudiler, yüzünde kremlerle yakılırım diye mi korkuyorsun dediğinde Gürol hiç gülmüyor. Nil'in tüm yaşamı Gürol'a göre ayarlandı. Onunla buluşacakları günlerde tüm programlarını iptal ediyor. Böyle kaliteli bir adam bulmuşum, ona canım feda diye düşünüyor. Annesi bir gün kızına, davranışlarını doğru bulmuyorum. Bir erkek her şeyini ona göre ayarladığını anladığı anda sana olan heyecanını yitirir. Çünkü artık seni elde etmiştir ve küçümsemeye başlar. Kendi programlarını bozma kızım. Bozsan da bunu ona belli etme. Farkındaysan her şeye o karar veriyor. Bir günde sen işim var desene. Bu kadar edilgen olmak doğru değil. Karşındakinin sevgisini, saygısını kaybedersin hiç gereği yokken. Kendini üstün görmeye başlar. Bana inan. Çünkü ben de bu hataları çok yaptım diyor. Nil ise içinden nasıl gelirse öyle davranmanın doğru olacağı inancında. İçinden onun kölesi olmak geliyorsa olabilir. Önemli olan yaşadığı andan duyduğu mutluluk. Yarının ne önemi var? Nil, Gürol'u durmadan kucaklıyor. Her dakika seni seviyorum diyor ve soruyor. Beni seviyor musun Gürol? Gürol ciddi bir ifadeyle başını sallıyor. Söylesene, neden söylemiyorsun? Öyle sevgi dolu bakıyorsun ki beni sevdiğini biliyorum. Ama bunu söylememen biraz tuhaf. Hadi söyle, beni seviyor musun? Evet diyor adam sıkıntılı bir ses tonuyla. Hiç yakışmıyor böyle olmak sana. Sen kompleksli bir erkek gibi davranmamalısın diyor Nil. Seni seviyorum dememek ne zaman kompleks belirtisi oldu küçük hanım? Neden beni yönlendirmeye çalışıyorsun? O küçücük beyninle bana görevlerimi hatırlatıyorsun. Sıradan kadınlar gibi davranıyorsun. Beni yapay davranmaya zorluyorsun. Mutluysan mutlusundur. Bana güveniyorsan güveniyorsundur. Daha fazlasını isteme. Yaşadığın anların tadını çıkar. Neden bütün kadınlar birbirlerine benziyorlar ya Rabbim? Küçücük beyninle ve beni yapay davranmaya zorlama sözleri Nil'in canını sıkıyor biraz. Eğer ne demek istiyorsun diye sorarsa ortamın iyice kötüleşeceğini anlıyor, yutkunuyor, sormuyor. Şaka yapmıştır diye düşünüyor. Gürol böyle bir lafı ciddi olarak söyleyecek bir erkek değil diyor kendi kendine. Yapay davranmaya zorladığını söylemesi ise seni sevmiyorum anlamına gelmiyor herhalde. Bazı erkekler işte böyle katı oluyor. Ama hiç sevmeden, yalnızca yatıp kalkmak uğruna durmadan aşk ilan eden erkeklerden daha doğru olmalı bu davranış. Nil biraz rahatlıyor. Aslında çok kırıldı. Gözü yaşlarla doldu ama ağlamamayı becerdi. Ortada kırılacak bir şey olmadığına karar verdi. O ciddi, ilkeli bir erkek. Birden Nil'in kulağında bir ses çınlıyor. Ah bu kadınlar, bu salak kadınlar. En akıllısı bile en aptal erkeğin karşısında neden böyle özverili ve kişiliksiz davranır? Neden hep kendilerini haksız, onları haklı görme eğilimindedirler ve üzülen hep kendileri olur? Neden hep kendilerini suçlama halinde yaşarlar? Kimin olabilir bu ses? Elbette annesinin. Nil boş ver gibi bir hareket yapıyor. Annesi kalın botları, taytının üzerine sarkmış uzun bol bluzu, at kuyruğu saçlarıyla kapıdan girdiğinde ince topuklu ayakkabılı, mini etekli, kısacık daptar bluzlu kızı onu heyecanla karşılıyor. Tatile çıkıyoruz birlikte diyor. Annesi televizyonun karşısına oturmuş bile, iki erkeği alt ederek. Yine erkekler tarafından ülkesinin ilk kadın parti başkanı ve başbakanı seçilen kadının zaferini kutluyor gülümseyerek. Hayret bir şey şu kara bıyıklı maço erkekler nasıl bir kadına oy verdiler memnunlukla. Nil bağırıyor. Bu hava için şu botların biraz tuhaf değil mi anneciğim? Biz tatile gidiyoruz güneye. Sen kara kışta gibi dolaşıyorsun. Bu ne kıyafet böyle? Daha Haziran'dayız ve hava serin. Sen de bakıyorum Marilyn Monroe gibisin. Biraz daha yaşına göre giyinsen ne olur? Herkes gibi mi olayım istiyorsun? Botlar, kocaman kazaklar, uzun etekler, pantolonlar. İnsan böyle giyinerek de seksi olabilir. İlle de açılıp saçılmak gerekmez diyor annesi. Kalbimi kırıyorsun anneciğim. Ben seksi olmak için böyle giyinmiyorum. İçimden taşıyor, kendimi buluyorum. Ve sen beni hiç dinlemiyorsun. Ben tatile gidiyorum. Annesi Nil'e hiç aldırmayarak. 10.000. kez kadın başbakanı ellerini havaya kaldırmış selam verirken izliyor. Kanallar arası zapping yaparak. Tümünde aynı görüntü. Her cins insan bir kadın başbakana sahip olmanın getirdiği uygar görüntünün keyfini yaşıyor.